sizi Allah'ın yarattığının, bu dünyada geçici bir süre yaşadığınızın ve bir gün ölüp ona döneceğinizin farkında mısınız? Yaşamanızın bu en önemli gerçeğinin farkına varmak için yapacağınız tek şey vardır. Düşünmek. Gerçeği düşündünüz mü?
Kur'an-ı Kerim, iman edenlerin tüm hayatını kapsayan emir ve bilgilerin yer aldığı Allah'ın kitabıdır. Kur'an'ın mucizevi özelliklerinden biri de her asırda yaşayan tüm insanlara hitap eden bir kitap olmasıdır. Allah Kur'an'ı kıyamete kadar insanlara bir yol gösterici ve bir hidayet rehberi olarak indirmiştir. Kur'an'da aktarılan geçmiş kavimlere dair kıssalar da insanlara pek çok konuda yol göstericidir. Peygamberlerin hayatları ve kavimlerine olan tebliğleri de iman edenler için birer örnektir. Bunun yanı sıra Kur'an'da geleceğe dair işaretler ve müminlerin üzerinde düşünmesi gereken bazı sırlar da vardır. Kehf suresi bunlardan bir tanesidir. Kehf suresi Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in ve pek çok İslam aliminin dikkat çektiği bir suredir. Kehf suresinde Kehf ve Rakim ehli, Hazreti Musa ve ilim sahibi kişi ve Hazreti Zülkarneyn anlatılır. Bu kıssalarda pek çok sır ve ahir zamana işaret eden birçok ifade bulunmaktadır. Ahir zaman sözü son dönem anlamına gelir. İslam'a göre ahir zaman kavramı, kıyamete yakın bir zamanda, Kur'an ahlakının insanlar arasında yaygın olarak yaşanacağı bir dönemi ifade eder. Kehf suresinin ahir zamanla bağlantısı bulunduğuna dair Peygamberimizin pek çok hadisi de mevcuttur. Örneğin, Nevvas bin Seman el-Kilabi'den Peygamberimizin bir hadisi şöyle rivayet edilmiştir. Sizden kim Deccal'e yetişirse, Kehf suresinin evvelini onun üzerine okusun. Bu surenin sonu, Deccal'in fitnesinden kurtuluşunuzdur. Ebu Ümame el-Bahili'den de bir başka hadis şöyle rivayet edilmiştir. Kim onun, Deccal'in cehenneminin belasına uğrarsa, Allah'tan yardım dilesin ve Kehf suresinin ilk ayetlerini okusun ki, ateş, İbrahim Aleyhisselam'a olduğu gibi bu ateşte o kimseye soğuk ve selamet olsun. Hazreti Muhammed Müslümanlara Kehf suresini mutlaka okumalarını tavsiye etmiştir. Bunun hikmetlerinden biri de Kehf suresinin ahir zamana bakan çok önemli işaretler taşımasıdır. Örneğin ahir zamanda çıkacak olan Deccal yeryüzüne dinsizlik akımları yaymak isteyecektir. Kehf suresinde de bu fitneye karşı nasıl mücadele edileceğiyle ilgili işaretler vardır. Ayrıca iman edenlerin istifade edeceği dersler bulunmaktadır. Peygamberimizin ahir zamanda bu sureyi dikkatle okumayı ve ezberde tutmayı tavsiye etmesi bu duruma açık bir işarettir. Ahir zamana bakan işaretlerin yanı sıra Kehf suresinde başka önemli konular da haber verilmektedir. Ashab-ı Kehf'in inkarcı kavim içinde yaşadıkları, Hazreti Musa'nın Allah'ın rahmet verdiği bir kişiden öğrendiği derin ilim ve Hazreti Zülkarneyn'in dünya hakimiyeti. Bütün bunlar Müslümanların üzerinde derin düşünmesi gereken konulardır. Bu programda Kehf suresinde bildirilen olayların hikmetlerini inceleyeceğiz. Böylece Peygamberimizin tavsiyesine uyarak ayetlerdeki sırlar üzerinde düşüneceğiz. Kehf suresi dikkatle okunduğunda ahir zamanda yaygınlaşacak olan inkarcı sistemleri Allah'ın darmadağın edeceğine dair işaretler olduğu görülecektir. Bu dönem Allah'ın izniyle çok yakındır. İnsanların bu konu üzerinde derin derin düşünmeleri bu nedenle çok daha büyük bir önem kazanmaktadır. Kehf suresinin 1. ayetinde Allah şöyle buyurmaktadır. Hamd, kitabı kulu üzerine indiren ve onda hiçbir çarpıklık kılmayan Allah'a aittir. Kehf suresinin bu ilk ayetinde Allah'a şükretmenin önemine dikkat çekilmektedir. Allah, insana sahip olduğu her şeyi eksiksiz verendir. Mükemmel işleyen bir beden, dünyadaki yaşanabilir ortam, tertemiz yiyecekler ve daha niceleri Allah'ın nimetlerindendir. Allah, sonsuz cömert olandır. Rabbimiz, bize dünya hayatında genellemeyle dahi sayılamayacak kadar çok nimetler vermiştir. Nahl suresinin 18. ayetinde Allah bu gerçeği bize şöyle bildirir. Eğer Allah'ın nimetini saymaya kalkışacak olursanız, onu bir genelleme yaparak bile sayamazsınız. Gerçekten Allah bağışlayandır, esirgiyendir. Allah'a verdiği tüm nimetlerden dolayı sürekli bir şükür halinde olmak, iman edenlerin en önemli özelliklerinden biridir. Unutulmamalıdır ki Allah tüm bu nimetlerle insanları denemektedir. Kimi insanlar Allah'ın verdiği bu nimetlere şükreder, kimi de nankörlük eder. Ayrıca Allah Nisa suresinin 147. ayetinde şükrün karşılığını veren olduğunu haber vermektedir. Buna rağmen insanların büyük bir bölümü nimetler karşısında nankörlük etmektedir. Hazreti Süleyman'ın Nem suresinin 40. ayetinde haber verilen sözleri, müminlerin nimetler karşısındaki tavrının nasıl olması gerektiğini bizlere gösterir. Ayette şöyle buyurulmaktadır. Bu Rabbimin fazlındandır. Ona şükredecek miyim yoksa nankörlük edecek miyim diye beni denemekte olduğu için bu olağanüstü olay gerçekleşti. Kim şükrederse artık o kendisi için şükretmiştir. Kim nankörlük ederse gerçekten benim Rabbim gani, hiçbir şeye ve kimseye ihtiyacı olmayandır, kerim olandır. İnsana sahip olduğu tüm nimetleri veren Allah'tır. Ancak pek çok insan bu gerçeği unutarak hareket edebilmektedir. Bu şeytanın bir taktiğidir. Şeytan, insanları Allah'ın nimetlerine karşı nankörlük yapmaya zorlar ve şükürden uzaklaştırır. Bu şekilde Allah'ın yolundan saptırmaya çalışır. Şeytanın bu sinsi taktiği ve gerçek amacı, Araf suresinin 17. ayetinde şeytanın kendi sözleriyle şöyle haber verilmiştir. Sonra muhakkak önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından sokulacağım. Onların çoğunu şükredici bulmayacaksın. Allah'a şükretmenin önemine ayetlerde dikkat çekilmesine rağmen insanların şükürden uzaklaşmalarının elbette dünyada da bir karşılığı vardır. Dünya üzerindeki yokluk, kıtlık, sefalet, ahlaki çöküş gibi sıkıntıların temelinde insanların Allah'ı unutmaları, şükretmemeleri yatmaktadır. Şükür, insana nimetlerin, refahın ve huzurun kapılarını açarken, şükürden uzaklaşıp nankörlük etmekse büyük bir azap getirecektir. Nitekim Allah, İbrahim suresinin 7. ayetinde, ''Andolsun eğer şükrederseniz gerçekten size artırırım'' şeklinde buyurmaktadır. Ancak ayetin devamında da Allah, ''Eğer nankörlük ederseniz şüphesiz benim azabım pek şiddetlidir'' diye buyurarak, kullarını uyarmaktadır. Geçmişte yaşanan olaylar bu konuda önemli ibretler içermektedir. Geçtiğimiz yüzyılda dünyayı Allah'ın dinini inkar üzerine kurulu ideolojileri benimsemiş kişiler yönetmiştir. Faşizm ve komünizm gibi ideolojiler insanları hak dinin güzelliklerinden uzaklaştırmış, onlara inkarı çekici göstermiştir. Bu zalim ideolojilerin peşinden sürüklenerek Allah'ı inkar eden insanlar şükretmeyi de bunun bir neticesi olarak unutmuşlardır. Bu nankörlükleri nedeniyle yıllar boyu çok büyük belalarla karşılık bulmuşlardır. Allah'ın nimetlerine nankörlük yapmalarının karşılığını nimet eksikliği olarak da almışlardır. Kur'an'da Nahl suresinin 112. ayetinde nankörlüğün karşılığı olan bu eksiltme şöyle haber verilmiştir. Allah bir şehri örnek verdi. Halkı güvenlik ve huzur içindeydi, rızkı da her yerden bol bol gelmekteydi. Fakat Allah'ın nimetlerine nankörlük etti, böylece Allah yaptıklarına karşılık olarak ona açlık ve korku elbisesini tattırdı. Ahir zamansa insanların şükürden tamamen uzaklaştıkları bir dönemdir. Bu dönemde insanlar tüm nimetleri verenin Allah olduğunu unutup dünya hayatına büyük bir hırsla bağlanırlar. Sahip oldukları maddi manevi her türlü zenginliği kendilerinden bilirler. Bu nimetleri kendi çabalarıyla, zekalarıyla ve hak ederek elde ettiklerine inanırlar. Ancak bu şekilde düşünen kişiler gerçekte Allah'a karşı çok büyük bir nankörlük içinde olduklarını kesin olarak bilmelidirler. Çünkü insana sahip olduğu tüm nimetleri veren Allah'tır. 20. yüzyıl boyunca tüm dünyada açlık, yokluk, korku ve acı yaşanmasının temelinde bu nankör tutumun yattığı da unutulmamalıdır. İman edenlere düşen Allah'a her an şükredici olmak ve Rabbimizi sürekli tesbih edip yüceltmektir. Bu Allah'ın hoşnut olacağı güzel bir ahlaktır. Kehf suresinin 2. ayetinde Kur'an'ın önemine şöyle dikkat çekilmektedir. Dosdoğru bir kitaptır ki kendi katından şiddetli bir azapla uyarıp korkutmak ve salih amellerde bulunan müminlere müjde vermek için onu indirdi. Şüphesiz onlara güzel bir ecir vardır. Kur'an, Allah'ın izniyle insanlara öğüt veren ve doğru yolu gösteren Allah'ın vahyidir. Rabbimizin rızasını kazanmak için sarılmamız gereken yegane yol göstericidir. Doğru ile yanlışı birbirinden ayıran mutlak ölçüdür. Bakara suresinin 120. ayetinde de bildirildiği gibi, şüphesiz doğru yol Allah'ın yoludur. İman edenlerin Kur'an'a sımsıkı sarılmaları gerektiği Zuhruf suresinin 43. ve 44. ayetlerinde ise şöyle bildirilir. Şu halde sana vahyedilene sımsıkı tutun, çünkü sen dosdoğru bir yol üzerindesin. Ve şüphesiz o Kur'an senin ve kavmin için gerçekten bir zikirdir. Siz ondan sorulacaksınız. Kehf suresinin 2. ayetinde Allah'ın ayetlerine uymanın önemine de dikkat çekilmektedir. İman eden bir kişi tüm hayatı boyunca Allah'ın emir ve tavsiyelerine uymakla yükümlüdür. Hiçbir zorluk, baskı ya da sıkıntı onu bu konuda bir gevşekliğe ve gaflete sürükleyemez. Şartlar ne olursa olsun her zaman bu konularda titiz ve kararlıdır. Kehf suresinin 2. ayetinde dikkat çekilen bir diğer hüküm de insanları uyarıp korkutmaktır. Allah, Kur'an'ın pek çok ayetinde iman edenlere bu önemli sorumluluğu hatırlatır. İnsanlara iyiliği emretmenin ve onları kötülükten men etmenin önemine işaret eder. Ayrıca Allah, Kur'an'da bu görevin bir ibadet olarak yerine getirilmesini emretmiştir. Bunu yapan insanların kurtuluş bulacağını da müjdelemiştir. Bu konu, Tevbe suresinin 112. ayetinde şöyle bildirilir. Tevbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, İslam uğrunda seyahat edenler, rükû edenler, secde edenler, iyiliği emredenler, kötülükten sakındıranlar ve Allah'ın sınırlarını koruyanlar. Sen bütün müminleri müjdele. Her konuda olduğu gibi iyiliği emretmede de en güzel örnekler peygamberlerdedir. Bu şerefli görevi üstlenen elçiler, tarih boyunca insanları türlü şekillerde uyarmışlardır. Elçiler, insanları uyarırlarken onlara cehennemin varlığını da hatırlatmışlardır. Allah bu gerçeği Leyl suresinin 14. ve 15. ayetlerinde şöyle bildirir. Artık sizi alevleri kabardıkça kabaran bir ateşle uyardım. Ona ancak en bedbaht olandan başkası yollanmaz. Kehf suresinin 2. ayetinde dikkat çekilen bir diğer önemli konu da salih amelin önemidir. Salih amel sadece Allah rızası hedeflenerek yapılan hayırlı fiillerdir. Salih amelin önemi ayrıca Fatır suresinin 10. ayetinde şöyle bildirilir. Kim izzeti istiyorsa artık bütün izzet Allah'ındır. Güzel söz ona yükselir, salih amel de onu yükseltir. Kötülükleri tasarlayıp düzenleyenlerse onlar için şiddetli bir azap vardır. Onların tasarladıkları boşa çıkıp bozulur. Kehf suresinin 2. ayetinde dikkat çekilen bir başka konu müminlere müjde vermenin önemidir. Kur'an'ın pek çok ayetinde elçilere iman edenlere müjde vermeleri emredilmiştir. Örneğin Allah'ın yardımının daima inananlarla birlikte olduğu gerçeğiyle müjdelenmek müminler için büyük bir şevk kaynağıdır. Sonsuz ahiret nimetlerinin yakınlığının hatırlatılması da müminlerin azmini ve çabasını artıracaktır. Allah, müjde vermenin önemini Meryem suresinin 9. ayetinde şöyle bildirmektedir. Biz bunu, Kur'an'ı senin dilinle kolaylaştırdık, takva sahiplerine müjde vermen ve direnen bir kavmi uyarıp korkutman için. Kehf suresinin 2. ayetinde dikkat çekilen konuların tümü, ahir zamanda da tüm Müslümanların titizlikle üzerinde durmaları gereken konulardır. Ahir zamanda dinsiz ideolojilerden kaynaklanan birçok fitne ve bela olacaktır. İnsanları bu fitnelerden koruyacak olan da Kur'an'a sımsıkı sarılmak olacaktır. İnsanlara iyiliği emrederek onları sonsuz cennet nimetleriyle müjdelemek müminin sorumluluğudur. Aynı zamanda da ebedi cehennem azabıyla korkutarak Kur'an'ın hükümlerinden taviz vermeme yönünde uyarmak da önemli vazifelerindendir. Kehf suresinin 3. ayeti ahiret hayatıyla ilgilidir. Bu ayette Allah şöyle bildirmiştir. Onlar orada ebedi olarak kalıcıdırlar. İnsanların büyük bir bölümü Allah'ın varlığını, cennet ve cehennem hayatının yakınlığını inkar ederler. Bu kişilere göre ölüm bir yok oluştur, hesap günü yoktur. Bazı insanlarsa cehennem azabının varlığını kabul eder ancak bu azabın sayılı gün süreceğine inanırlar. Buna göre insan cehennemde kısa bir süre kalıp günahlarının kefaretini ödeyecektir. Daha sonra da buradan çıkıp sonsuz cennet nimetlerine kavuşacaktır. Oysa Kur'an ayetlerinde bu şekilde geçici bir azaptan bahsedilmemektedir. Allah Ali İmran suresinin 24. ayetinde şu şekilde bildirir. Bu onların ateş bize sayılı günler dışında kesinlikle dokunmayacak demelerindendir. Onların bu iftiraları dinleri konusunda kendilerini yanılgıya düşürmüştür. Kehf suresinin 3. ayetinde geçen ifadede Allah, insanların cehennem konusundaki bu yanılgılarına dikkat çekmektedir. Bu ayette cehennem azabının inkârda diretenler için ebedi olduğu bildirilmektedir. Allah'ın hükümlerine uymayanların kalacağı yer, Rabbimizin dilemesi dışında ebediyete kadar cehennemdir. Bu Allah'ın adaletidir. Zuhru suresinin 74. ve 77. ayetleri arasında inkarda direten bu insanların cehennemdeki azgınlıkları şöyle bildirilir. Şüphesiz suçlu günahkarlar cehennem azabı içinde süresiz kalacaklardır. Onlardan azap hafifletilmeyecek ve orada onlar umutlarını kaybetmiş kimselerdir. Biz onlara zulmetmedik Ancak onların kendileri zalimlerdir. Cehennem bekçisine, ey Malik, Rabbin bizim işimizi bitirsin diye haykırdılar. O, gerçek şu ki siz burada kalacak kimselersiniz, dedi. Bu ayette bildirildiği gibi, inkar edenler cehennemde dahi büyüklenmeyi sürdürmektedirler. Allah'a yönelmemekte, bunun yerine Rabbin bizim işimizi bitirsin diye bir meleğe seslenmektedirler. Bu, onların azgın karakterlerini sürdürdüklerinin bir delilidir. İnkarcılar, sonsuz cehennem azabını gördüklerinde oradan kurtulmak için türlü yollara başvururlar. Araf suresinin 53. ayetinde onların bu sinsi taktiklerini Allah şöyle bildirir. Ateşin üstünde durdurulduklarında onları bir görsen, derler ki, keşke dünyaya bir daha geri çevrilseydik de Rabbimizin ayetlerini yalanlamasaydık ve müminlerden olsaydık. Hayır, önceden saklı tuttukları kendilerine açıklandı. Şayet dünyaya geri çevrilseler bile, kendinden sakındırıldıkları şeylere şüphesiz yine döneceklerdir. Çünkü onlar gerçekten kafirlerdir. Allah, başka ayetlerde de dünyada insanlara yeteri kadar mühlet verildiğini, ancak onların büyüklenmekten vazgeçmediklerini bildirmektedir. Zümer suresinin 58. ve 59. ayetleri bu durumu bildirir. Ya da azabı gördüğü zaman, benim için bir kere daha dünyaya dönme fırsatı olsaydı da ihsan edenlerden olsaydım diyeceği günden sakının. Hayır, benim ayetlerim sana gelmişti. Fakat sen onları yalanladın, büyüklüğe kapıldın ve kafirlerden oldun. Tüm bunlardan anlaşıldığı gibi bu tür insanlar düzelmemektedirler. Allah, müminlere karşı çok merhametli olduğu için bu tip azgın insanları cennete, müminlerin arasına sokmamaktadır. Cennet, içindeki tüm nimetler ve tüm insanlarla bir güzellik mekanıdır. Allah'ın hoşnut olmadığı hiçbir varlık cennette bulunmamaktadır. Bu da Allah'ın salih kullarına olan şefkatinin ve adaletinin sonuçlarından biridir. Sonsuz cennet nimetleri yalnızca salih müminlerindir. Allah, Ali İmran suresi 136. ayette şu şekilde bildirmektedir. İşte bunların karşılığı Rablerinden bağışlanma ve içinde ebedi kalacakları altından ırmaklar akan cennetlerdir. Böyle yapıp edenlere ne güzel bir karşılık var. Allah'a ve elçisine karşı çıkanlarsa ebedi cehennem azabıyla karşılık bulacaklardır. Allah, Nisa suresinin 14. ayetinde bu gerçeği şöyle haber verir. Kim Allah'a ve elçisine isyan eder ve onun sınırlarını aşarsa, onu da içinde ebedi kalacağı ateşe sokar. Onun için alçaltıcı bir azap vardır. Rabbimiz sonsuz şefkat ve merhamet sahibidir. Kur'an'la insanları bu sonsuz azaba karşı uyarmaktadır. Bizim üzerimize düşen de ebedi cehennem azabından sakınmak için Allah'ın emir ve yasaklarına titizlikle uymaktır. Kehf suresinin 4. ve 5. ayetlerinde Hristiyanların Allah hakkındaki büyük iftiralarına dikkat çekilmektedir. Ayetlerde Allah şöyle buyurmaktadır. Bu Kur'an Allah çocuk edindi diyenleri uyarıp korkutur. Bu konuda ne kendilerinin ne atalarının hiçbir bilgisi yoktur. Ağızlarından çıkan söz ne kadar da büyük. Onlar yalandan başkasını söylemiyorlar. Hristiyanlar ortaya attıkları sapkın teslis inancıyla dinlerini bozmuş ve batıl bir din oluşturmuşlardır. Nisa suresinin 171. ayetinde onların yaptıkları bu büyük tahrifat şu şekilde ifade edilmektedir. Ey kitap ehli! Dininiz konusunda taşkınlık etmeyin. Allah'a karşı gerçek olandan başkasını söylemeyin. Meryem oğlu Mesih İsa ancak Allah'ın elçisi ve kelimesidir. Onu Meryem'e yöneltmiştir ve ondan bir ruhtur. Öyleyse Allah'a ve elçisine inanınız. Üçtür demeyiniz. Bundan kaçının. Sizin için hayırlıdır. Allah ancak bir tek ilahtır. O çocuk sahibi olmaktan yücedir. Göklerde ve yerde her ne varsa O'nundur. Vekil olarak Allah yeter. Ahir zamanda yaşayan Müslümanlar, Hristiyanların ayetlerde haber verilen bu sapkın iddialarının geçersizliğini insanlara anlatmakla yükümlüdür. Kuşkusuz ayette dikkat çekilen bu zihniyet tam olarak bir müşrik inancıdır. Kur'an'da bildirildiği gibi Allah eşi ve benzeri bulunmayan, çocuk edinmekten münezzeh olandır. Her şeyin tek hakimi ve hükümdarı göklerin ve yerin Rabbidir. Kehf suresinin 6. ayetinde ise Allah'ın elçisinin ve iman edenlerin tebliğini dinlemeyen kişilere dikkat çekilmektedir. Ayette şöyle buyurulmaktadır. Şimdi onlar bu söze inanmayacak olurlarsa sen onların peşi sıra esef ederek kendini kahredeceksin öyle mi? Salih müminler Allah'ın Kur'an'da emrettiği iyiliği emretme ve kötülükten men etme sorumluluğu gereği insanları Allah'a iman etmeye davet ederler. Ayrıca onlara Kur'an ayetlerinde bildirilen gerçekleri haber verirler. Ancak insanların büyük bir bölümü elçilerin tebliğinden yüz çevirir, inkarda diretirler. Onların bu durumlarını Rabbimiz Mümin Suresinin 59. ayetinde şöyle bildirmiştir. Şüphesiz kıyamet saati yaklaşarak gelmektedir. Bunda hiçbir kuşku yok. Ancak insanların çoğu iman etmiyorlar. İman edenlerin tebliği karşısında inkar edenler çok çeşitli olumsuz tavırlar gösterirler. Örneğin bazıları İsra suresinin 90. ayetinde haber verilen "Bize yerden pınarlar fışkırtmadıkça sana kesinlikle inanmayız" benzeri ifadeler kullanırlar. Bu sözleriyle Allah'ın elçisinin bir mucize getirmesini beklerler. Ancak inkarcıların alaylarına karşılık Bakara suresinin 13. ayetinde şöyle bir örnek verilmektedir. "Ve yine kendilerine, insanların iman ettiği gibi siz de iman edin" denildiğinde, "Düşük akıllıların iman ettiği gibi mi iman edelim?" derler. Bilin ki gerçekten asıl düşük akıllılar kendileridir ama bilmezler. Her peygamber gönderildiği kavimden ayetlerde haber verilenlere benzer karşılıklar görmüştür. Hatta çoğu zaman baskıyla karşılaşmıştır. Örneğin Hazreti Nuh'un her yolu deneyerek yaptığı ihlaslı tebliğine karşılık kavminin tepkisi her zaman olumsuz olmuştur. Bu durum Nuh suresinin 5 ile 10. ayetleri arasında Hazreti Nuh'un sözleriyle şu şekilde haber verilir. Dedi ki, "Rabbim, gerçekten kavmimi gece ve gündüz davet edip durdum. Fakat davet etmem bir kaçıştan başkasını artırmadı. Doğrusu ben onları bağışlaman için her davet edişimde onlar parmaklarını kulaklarına tıkadılar, örtülerini başlarına çektiler ve büyüklük tasladıkça büyüklük gösterip direttiler. Sonra onları açıktan açığa davet ettim. Daha sonra davamı onlara açıkça ilan ettim ve kendilerine gizli gizli yollarla yanaşmak istedim. Bundan böyle dedim, Rabbinizden mağfiret isteyin. Çünkü gerçekten O çok bağışlayandır." (Gülüyor) ayetlerde de bildirildiği gibi, insanlar her dönemde kendilerine hak din tebliğ edildiğinde genellikle olumsuz karşılık vermişlerdir. Ancak burada unutulmaması gereken çok önemli bir nokta vardır. Tebliğ yapılan kişinin verdiği karşılık, tebliğ yapan Müslümanı hiçbir zaman olumsuz yönde etkilemez. Çünkü hidayeti verecek olan Allah'tır. İnsan ne kadar etkili ve hikmetli konuşsa da, Allah dilemedikçe karşısındaki kişinin kalbinde etki oluşturamaz. Kur'an'da bu gerçeği bildiren başka ayetler de vardır. Örneğin Allah, Nahl suresinin 36. ve 37. ayetlerinde şöyle hükmetmektedir. Andolsun biz her ümmete Allah'a kulluk edin ve tağuttan kaçının diye tebliğ etmesi için bir elçi gönderdik. Böylelikle onlardan kimine Allah hidayet verdi, onlardan kiminin üzerine sapıklık hak oldu. Artık yeryüzünde dolaşın da yalanlayanların uğradıkları sonucu görün. Sen onların hidayet bulmalarını ne kadar tutkuyla istesen de Allah şüphesiz saptırdığına hidayet vermez. Onlar için yardım edecek yoktur. Allah'ın ayetlerinde bildirdiği gibi bir insanın diğer insanlar üzerinde hidayet verici bir etkisinin olması mümkün değildir. O halde iman edenlerin tek sorumlulukları tebliğ yapmak ve hidayet vermeyi Allah'ın takdirine bırakmaktır. Tevekküllü davranmak, güzel sözle Allah'ın dinine davet etmek insanların kalplerinde çok büyük bir etki yaratacaktır. Gaşiye suresinin 21. ve 26. ayetleri arasında Allah şöyle bildirir. Artık sen öğüt verip hatırlat. Sen yalnızca bir öğüt verici, bir hatırlatıcısın. Onlara zor ve baskı kullanacak değilsin. Ancak kim yüz çevirir ve inkar ederse Allah onu en büyük azapla azaplandırır. Şüphesiz onların dönüşleri bizedir. Sonra onları hesaba çekmekte elbette bize aittir. Hidayeti verecek olan, tebliğ yapılan kişinin iman etmesini sağlayacak olan Allah'tır. Rabbimiz Yunus suresinin 99. ve 100. ayetlerinde hiç kimsenin bir başkasının kalbine hidayet verme gücünün olmadığını şöyle bildirir. Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzündekilerin tümü topluca iman ederdi. Öyleyse onlar mümin oluncaya kadar insanları sen mi zorlayacaksın? Allah'ın izni olmaksızın hiç kimse için iman etme imkanı yoktur. Yusuf suresinde de aynı konuya dikkat çekilmiştir. Bir Müslüman ne kadar salih niyetle tebliğ yapsa da Allah'ın hidayet vermediği insanların iman etmesi mümkün değildir. Müslümana düşen öğüt vermek ve hatırlatmaktır. Bir mümin bu sorumluluğunu yerine getirirken karşısındaki kişinin hidayetinin Allah'ın takdirinde olduğunu bilir. Ancak iman eden bir insanın gösterdiği çaba Allah'ın izniyle kendine ecir olarak yazılacaktır. Onun hakkı söylemesine karşı direnenlerse yaptıklarının karşılığında azaba uğrayacaklardır. Allah Yusuf suresinin 103. ve 104. ayetlerinde şöyle buyurmaktadır. Sen şiddetle arzu etsen bile insanların çoğu iman edecek değildir. Oysa ki sen buna karşı onlardan bir ücret de istemiyorsun. O alemler için yalnızca bir öğüt ve hatırlatmadır. Rabbimizin ayetlerinde bildirdiği gibi müminin üzerine düşen sadece öğüt vermektir. Hidayeti verecek olan ancak Allah'tır. Kehf suresinin 7. ayetinde Allah, dünya hayatının insan için bir deneme olarak yaratıldığını bildirir. Bu ayet şöyledir. Şüphesiz biz yeryüzü üzerindeki şeyleri ona bir süs kıldık. Onların hangisinin daha güzel davranışta bulunduğunu deneyelim diye. İnsanların büyük bir bölümü dünya hayatının bir deneme olarak yaratıldığı gerçeğini bilmez ya da bildiği halde bu büyük gerçeği görmezden gelirler. Bu nedenle de dünya hayatına şiddetle bağlanırlar. Ölümü ve ahiretin varlığını akıllarına dahi getirmek istemezler. Oysa Allah, Kur'an'da insanların dünya hayatında bir denemeden geçirildiklerini haber vermektedir. Bakara suresinin 155. ayetinde şöyle buyrulur. Andolsun biz sizi biraz korku, açlık ve bir parça mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle imtihan edeceğiz. Sabır gösterenleri müjdele. Dünya hayatının ve ölümün yaratılış amacı Mülk suresinin 2. ayetinde de şu şekilde bildirilir. O, amel bakımından hanginizin daha iyi ve güzel olacağını denemek için ölümü ve hayatı yarattı. O, üstün ve güçlü olandır, çok bağışlayandır. Unutulmamalıdır ki, insanın iman ediyorum demesi, Allah'ın rızasını ve cennetini kazanması için yeterli değildir. Kişinin imanının sağlamlığını ve Allah'ın ayetlerine olan titizliğini tüm hayatı boyunca göstermesi şarttır. Pek çok insan bir zorluk, hastalık, sıkıntı ya da açlık anında Allah'a yönelir ve sıkıntılarını kaldırması için dua eder. İşte aynı şekilde zenginlik, güç, iktidar sahibi olduğunda da kişi Allah'a yönelerek şükretmelidir. Ancak insanların büyük bir bölümü dünya hayatının süslerini ahiret hayatına tercih eder. Son model bir otomobilin, lüks bir villanın ya da gösterişli kıyafetlere sahip olmanın yanılgısına düşerler. Daha zengin, daha güzel, daha ünlü olabilmek için yarışırlar. Hayatlarını bu değerlerin peşinde koşarak geçirirler. Oysa bunlar amacına uygun kullanılmadığı takdirde insana hiçbir kazanç getirmeyecektir. Bu gerçek Ali İmran suresinin 14. ve 15. ayetlerinde şu şekilde bildirilir. Kadınlara, oğullara, kantar kantar yığılmış altın ve gümüşe, salma güzel atlara, hayvanlara ve ekinlere duyulan tutkulu şehvet insanlara süslü ve çekici kılındı. Bunlar dünya hayatının metaıdır. Asıl varılacak güzel yer Allah katında olandır. De ki, size bundan daha hayırlısını bildireyim mi? Korkup sakınanlar için Rablerinin katında içinde temelli kalacakları, altından ırmaklar akan cennetler, tertemiz eşler ve Allah'ın rızası vardır. Allah, kulları hakkıyla görendir. Ayetlerde bildirildiği gibi dünya hayatı geçicidir. Dünya hayatının süsleri de aldatıcıdır. Saraylar, şatolar, dev fabrikalar, kasalar dolusu altın ve mücevherler, bankalarda biriken paralar, hisse senetleri, otomobiller, sürat motorları. Tüm bunlar tarih boyunca olduğu gibi ahir zamanda da insanların denenmesi için yaratılmıştır. Bunlara sahip olmak bir üstünlük olmadığı gibi bunlara sahip olmamak da bir kayıp değildir. Asıl önemli olan insanın Allah'a imanı, samimiyeti, güzel ahlakıdır. Her insan mutlaka ölümle karşılaşacaktır. Sonsuz ahiret hayatının da bir gerçek olduğunu mutlaka anlayacaktır. O halde dünya hayatının süslerine aldanmak çok büyük bir hata, çok kötü bir alışveriş olur. Doğru olan inananların davranışlarıdır ki onlar sonsuz ahiret hayatı karşılığında canlarını ve mallarını satmışlardır. Allah, Tevbe suresinin 111. ayetinde müminleri bu ahlaklarının karşılığı olarak şöyle müjdelemektedir. Hiç şüphesiz Allah, müminlerden karşılığında onlara mutlaka cenneti vermek üzere canlarını ve mallarını satın almıştır. Şu halde yaptığınız bu alışverişten dolayı sevinip müjdeleşiniz. İşte büyük kurtuluş ve mutluluk budur. Kehf suresinin 8. ayetinde Rabbimiz dünya hayatındaki tüm süslerin geçici olduğunu bildirir. Bu ayet şöyledir. Biz gerçekten yeryüzü üzerinde olanları kupkuru, çorak bir toprak yapabiliriz. Yeryüzündeki tüm güzellik ve zenginlikler insanları denemek için Allah'ın yarattığı metalardır. Bu ayette ise Rabbimiz insanlara sahip oldukları her şeyin kuru bir toprağa dönüşeceğini hatırlatmaktadır. Allah dilerse dünya hayatının süslerine kapılıp Allah'ın varlığını unutan insanların ellerindeki tüm varlıklarını alabilir. Böylece bu kişiler bir anda yokluk içinde kalırlar. Allah her şeye güç yetirendir. Dilediğini zengin kılar, dilediğini fakirleştirir. Tüm mülkün sahibidir ve mülkü dilediğine verir. Bu gerçek Kur'an'ın pek çok ayetinde bildirilmiştir. Bu ayetlerden biri Şura suresinin 12. ayetidir. Bu ayette Rabbimiz şöyle bildirir. Göklerin ve yerin anahtarları O'nundur. O, dilediğine rızkı genişletip yayar ve kısar da. Çünkü O, her şeyi bilendir. Kehf suresinin 9. ve 10. ayetlerinde Kehf ve Rakim ehlinden bahsedilmektedir. Bu ayetler şöyledir. Sen yoksa Kehf ve Rakim ehlini bizim şaşılacak ayetlerimizden mi sandın? O gençler mağaraya sığındıkları zaman demişlerdi ki, Rabbimiz, katından bize bir rahmet ver ve işimizden bize doğruyu kolaylaştır. Bu ayetlerde Kehf ve Rakim ehlinin olağanüstü durumlarına dikkat çekilmektedir. Bu kıssada anlatılan Kehf ehlinin yaşadıkları alışılmışın dışında metafizik olaylardır. Hayatlarının her anı mucizevi gelişmelerle doludur. Peygamber Efendimizin hadislerinde de Kehf ehlinin ahir zamanla bağlantısına dikkat çekilmiştir. Kehf ehlinin Allah'a olan duasını bildiren 10. ayette çok önemli bir konuya daha dikkat çekilmektedir. Bu, her işi yapanın Allah olduğudur. İnsan her zaman ihtiyaç içindedir. Allah karşısında aciz ve muhtaçtır. Kendi aklı, kendi çabası ve gücüyle bir şey yapması mümkün değildir. Allah dilemediği takdirde insanın elini kaldırması, yürümesi, hatta nefes alması dahi mümkün olmaz. İnsanın her an Allah'ın yardımına, desteğine ve rahmetine ihtiyacı vardır. Kur'an'da da insanın bu aczine ve her işi yapanın Allah olduğuna dair pek çok ayet bulunmaktadır. Allah, Enfal suresinin 17. ayetinde şu şekilde buyurmaktadır. Onları siz öldürmediniz ama onları Allah öldürdü. Attığın zaman sen atmadın ama Allah attı. Müminleri kendinden güzel bir imtihanla imtihan etmek için yaptı. Şüphesiz Allah işitendir, bilendir. Her şeyi yaratan, tüm işleri evirip çeviren Allah'tır. İnsansa samimiyetiyle ve teslimiyetiyle denenmektedir. Kehf ehli de bu gerçeği bilen samimi Müslümanlar oldukları için mağaraya sığındıkları anda hemen Allah'a yönelmiş, dualarıyla Allah'a teslimiyetlerini ifade etmişlerdir. Kehf ehli, ilimde derinleşmelerini sağlayacak olanın da, her yönden işlerini kolaylaştıracak olanın da Allah olduğunu bilmekte, bu nedenle öncelikle Allah'tan yardım istemektedirler. Bu durumdan da anlaşılmaktadır ki, asıl olan insanın samimi Müslüman olması ve Rabbimize dua edip her şeyi ondan istemesidir. Bu program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır.